Ayrım 46.
Sayfa numarası 1019. İstanbul basınının geleceğe umutla bakmasına neden olan Demokrat Parti hükümeti, işe ordunun üst kademesinde geliştiği büyük bir tasfiye hareketiyle başladı. O günlerde komutanlarının hemen tümünün Kurtuluş Savaşı gazisi olan ordunun Atatürk'e bağlılığından çekiniliyor, hükümet kurulduktan bir hafta sonra 6 Haziran 1950'de geleneklere aykırı biçimde üst düzey komutanlar görevlerinden uzaklaştırılıyordu. Ordudaki tasfiyeler konusunda Celal Bayar, "Bu kesin bir operasyon planıdır, karşı çıkanlar olsa da bu plan başarılı kılınmalıdır." derken Adnan Menderes, "Bu bir ikinci nizam-ı cedid planıdır, gerçekleştirmek iktidarımızın şerefi olacaktır." diyordu. AGE sayfa 52. Ordudaki tasfiyelerden 10 gün sonra 16 Haziran'da ezanın Arapça okunmasına izin verildi. Desteğini aldığı tutucu kesimleri memnun etmek için radyoda dini yayınlar yapılmasına, köy okullarına din dersi konmasına ve dildeki Türkçeleşmeye son verilmesine karar verildi. Anayasanın adı yeniden Teşkilat-ı Esasiye Kanunu haline getirildi. Halk evleri ve halk odaları kapatıldı ve mal varlıkları hazineye aktarıldı. Adnan Menderes, 4 Mayıs 1951'de mecliste yaptığı konuşmada, "Halk evleri, halk odaları faşist anlayış ve düşüncelerin ürünüdür. Bunlar sosyal yapımız içindeki tümüyle gereksiz, boş, geri ve yabancı unsurlardır." diyordu. Menderes'in dramı Şevket Süreyya Aydemir, Remzi Kitabevi İstanbul 1969, sayfa 218. Oysa Menderes, halk evlerinin kurucularından biriydi ve 15 yıl bu kuruluşun müfettişliğini yapmıştı. 1930 yılında halk evlerinin açılış törenlerinde yaptığı konuşmada şunları söylemişti. "Milletimizin yükselmesi yolunda her şeyi gören ve sezen Büyük Gazi, sosyal yaşantımızda çok derin bir boşluğu ve çok şiddetli ihtiyacı görmüş ve bu boşluğu doldurmak için halk evlerinin temellerini atma şerefini de kazanmıştır." AGE sayfa 218. Menderes, 1930'larda aşırı övgülerle her şeyi gören gazi olarak göklere çıkardığı Atatürk'ü başbakan olduktan sonra yok saymaya, giderek karşı çıkmaya başladı. Gerçek karşıtlığı kabul ettiği ve uyguladığı programlarla yapıyor, ancak söz ve açıklamalarla açıkça dile getirmekten de çekinmiyordu. Yatsımacı savlarını o denli aykırı noktalara ulaştırmıştı ki, bu savları duyan kimi parti yöneticileri bile şaşırıp kalıyorlardı. Örneğin bir keresinde Kurtuluş Savaşı'nın Mustafa Kemal'in ihtirası yüzünden uzadığını ileri sürmüş, şunları söylemişti. "Kurtuluş Savaşı diyorsunuz. Bu savaş pekala 3 ayda bitebilirdi. Bunun yıllarca uzatılmasına Mustafa Kemal'in yerleşme ihtirasları neden olmuştur." Yazarın notu. AGE sayfa 219. Menderes'in bu tür açıklamalardan sonra Atatürk karşıtlığı tüm Türkiye'ye yayılan salgın bir hastalık haline geldi. Hakaret dolu saldırılar, bildiriler, gazeteler ve dergilerde kitlesel toplantılarda sınırsız bir ölçüsüzlük içinde dile getiriliyor, anıtlar ve heykeller parçalanıyor, Atatürkçü yayın ve kişilere saldırılıyordu. Durum o denli denetlenemez hale gelmişti ki, gelişmelerden ürken Demokrat Parti iktidarı sonunda Atatürk'e karşı işlenen suçlar kanununu çıkarmak zorunda kaldı. Demokrat Parti hükümeti kuruluşundan 2 ay sonra 25 Temmuz 1950'de kendi içinde aldığı bir kararla dolaylı bir ABD-Sovyet çatışması olan Kore Savaşı'na katılma kararı aldı. Yurt dışına savaşmak için asker gönderilmesine karşın mecliste karar alınmamış, muhalefete danışılmamış, Türkiye'nin herhangi bir ilişki ve çıkarı olmayan bir savaşa katılmıştı. Anayasanın açık ihlali olan bu kararın eleştirilmesi çıkarılan bir yasayla yasaklandı. Kore Savaşı'nı eleştirenlere hapis cezası getirildi. Yolluk ve aylıkları Türk hükümetince ödenerek 5090 kişilik bir birlik Kore'ye gönderildi. 3 yıl süren savaşlarda 721 asker yitirildi. Büyükler Rus Gelişim Yayınları 11. cilt sayfa 6984. ABD isteğiyle gerçekleştirilen bu girişim için hiçbir haklı gerekçe gösterilemedi. Yalnızca garip açıklamalar yapıldı. Başbakan yardımcısı Samet Ağaoğlu, "Kore'de bir avuç kan verdik ama böylece büyük devletler arasına katıldık." dedi. İkinci adam Şevket Süreyya Aydemir, Remzi Kitabevi 4. baskı İstanbul 1983, 3. cilt sayfa 306. 18 Şubat 1952'de NATO'ya girildi. Bu olay mecliste ve İstanbul basınında bir zafer havasıyla kutlandı. Oysa kutlama yapmak bir yana, 1. Dünya Savaşı'nda orduyu Alman generallerine teslim eden anlayışı ve Mustafa Kemal'in bu anlayışa karşı sürdürdüğü muhalefeti bilenler için kaygı ve üzüntü veren bir gelişme yaşanıyordu. Türkiye'nin ulusal savunmasının ana gücü ordu, bir dış örgütün emrine. Üstelik Atatürk'ün dostluk ilişkilerinin sürdürülmesini istediği Sovyetler Birliği'ne karşı kullanılmak üzere veriliyordu. Ağustos 1952'de Türkiye ile Yunanistan'ı içine alan ve Amerikalı bir kor generalin komutasında Güneydoğu Avrupa Kara Kuvvetleri Komutanlığı kuruldu. Türk ordusunun orgeneral rütbesindeki komutanları artık bu kor generalin emri altındaydılar. Milli Kurtuluş Tarihi Doğan Avcıoğlu, İstanbul Matbaası 1974, 3. cilt sayfa 1605. Dışişleri Bakanı Fatin Rüştü Zorlu, Lizbon'da Türkiye'nin katıldığı ilk NATO toplantısında yaptığı konuşmada, "Karşınızda büyük bir istekle ve kayıtsız şartsız işbirliği zihniyetiyle hareket etmeyi ilke edinen bir Türkiye bulacaksınız," diyordu. AGE sayfa 1606. Menderes daha da ileri gitti ve Türk-Amerikan ilişkilerinden ölümsüz dostluk diye söz etti. ABD Dışişleri Bakanı John Foster Dulles'ın bu sözlerden hemen sonra yaptığı açıklama Menderes'e verilen onur kırıcı bir yanıt gibiydi. Amerika'nın dostu yok, çıkarı vardır. AGE sayfa 1607. ABD inisiyatifinde Bağdat ve Balkan paktlarına katılındı. Bağımsızlık savaşı veren Tunus, Fas, Cezayir'e karşı sömürgeci devletler desteklendi. Mısır'a karşı İngiltere'nin yanında yer alındı. Az gelişmiş ülkelerin katıldığı Bandung konferansında Batı'nın savunuculuğu yapıldı. Yabancı sermayenin özendirilmesi için yabancı sermaye teşvik kanunu ve petrol kanunu çıkarıldı. Yatırıma dönüşmeyen dış borç alındı ve ağır koşullara bağlanmış borçlanma yerleşik bir uygulama haline getirildi. Adnan Menderes, 29 Kasım 1955'te Çorlu'da yaptığı konuşmada dış borca dış yardım adı veriyor ve şunları söylüyordu. Kıskançlar, dış yardım istemeyenler milli kalkınmayı istemeyenlerdir. Kalkınmaya engel olmak isteyenler milli irade karşısında karınca gibi ezileceklerdir. Menderes'in dramı, Şevket Süreyya Aydemir, Remzi Kitabevi İstanbul 1969, sayfa 294. İsmet İnönü'nün başlattığı ikili anlaşmalar, kapsamı ve uygulama alanları genişletilerek sürdürüldü. Sayısı ve niteliği bugün bile bilinmeyen bu anlaşmalardan en önemlisi, tam metni açıklanmamış olan 5 Mart 1959 anlaşmasıdır. Anlaşmanın basına sızan bölümlerinde görünen kadarıyla anlam bozukluğu içeren karışık tümceler ve yoruma bağlı net olmayan ifadelerle çok ciddi yükümlülükler altına giriliyor, ABD'ye, Türkiye'ye askeri müdahale yetkisi veriliyordu. Ana sözleşmenin giriş bölümünde Amerika Birleşik Devletleri'ne, Türkiye'nin siyasi bağımsızlığına ve toprak bütünlüğüne karşı yapılacak her türlü tehdidi çok ciddi bir biçimde tetkik etmek gibi bir görev veriliyor. Sonraki 6 maddede ise ABD'nin doğrudan doğruya ya da dolaylı olarak tecavüz, sızma, yıkıcı faaliyet, sivil saldırı, dolaylı saldırı hallerinde Türkiye'ye müdahale etmesi kabul ediliyordu. AGE sayfa 331. Dolaysız saldırı, dolaylı saldırı, tecavüz ve özellikle sivil saldırı gibi kavramların ne anlama geldiği açıkça tanımlanmamış, bunlar Amerikalıların yorumuna bırakılmıştı. Dışişleri Bakanı Fatin Rüştü Zorlu, 4 Nisan 1960'ta bu gerçeği kabul edecek ve yaptığı açıklamada bu konulardaki takdir hakkının Amerikalılara ait olduğunu söyleyecektir. AGE sayfa 331. Demokrat Parti 27 Mayıs 1960 devrimiyle iktidardan uzaklaştırıldı. Yöneticileri ve milletvekilleri tutuklandı. Parti 29 Eylül 1960'da Asliye Mahkemesi kararı ile kapatıldı. Yassıada'da yapılan yargılamalar sonucunda yönetici ve milletvekillerinin büyük çoğunluğu çeşitli hapis cezalarına, Başbakan Adnan Menderes, Dışişleri Bakanı Fatih Rüştü Zorlu ve Maliye Bakanı Hasan Polatkan idam cezasına çarptırıldılar. İdam cezaları 17 Eylül 1961 günü yerine getirildi. 15. Bölüm. Türkiye'de siyaset ve aydın kırımı. Batıcılığın yeni biçimleri, İslamcılar, Kürtçüler, Sosyalistler. Gazeteci Süleyman Coşkun, Türkiye'de Politika adlı yapıtında parti sayılabilecek siyasi örgütlerin ortaya çıkışından 1995 yılına kadar irili ufaklı, etkili etkisiz 246 parti kurulduğunu belirtir. Türkiye'de Politika, Süleyman Coşkun, Cem Yayınları, İstanbul 1995, sayfa 299. 2004'e kadar kullanılanlarla bu sayı 260'ı aşmış bulunmaktadır. Bugün Türkiye'de yasal olarak varlığını sürdüren 49, 16 Nisan 2004 siyasi parti var. Anadolu Türklüğünün en sıkıntılı ve zor dönemi olan son 100 yıllık dönem içinde kurulan, sayıları çok, etkileri az olan bu partiler, içinde yaşadıkları toplumsal koşullara bağlı olarak genellikle bilinçsiz ve her zaman yetersiz bir yapılanma içinde oldular. Daha önce batıda gelişmiş olan partilerden etkilendikleri için ülkenin sorunlarıyla bütünleşen bir örgütlenme geleneğine sahip değildiler. Öykünmeci, taklitçi, bu nedenle de halktan kopuktular. Hangi eğilimden olurlarsa olsunlar, yaşanan sorunları çözmek istiyorlar, ancak toplumsal yapıyı tarihsel kökleriyle ele alıp tanımadıkları ve ekonomik bağımsızlığın önemini yeterince kavrayamadıkları için başarılı olamıyorlardı. Batı kapitalizminin dünyaya vermek istediği biçimi, yani emperyalizmi çözümleyemedikleri için ülkenin gelişip güçlenmesi yönünde başarılı olacak kalıcı bir politika öneremiyor, güçlü gördükleri Batı'nın etkisi altına giriyorlardı. Bu tutum Atatürk dönemindeki CHP dışında siyasi parti ya da derneklerin ortak özelliği durumundaydı. Türkiye siyasi partileri sayılarının çokluğuna denk düşen bir düşünsel farklılaşma içinde değildirler. Kaba çizgilerle Batı'ya açıktan özenenler, İslamcılar ve etnik ayrımcılar olarak üç ana grupta toplanabilirler. Gruplar arasındaki ideolojik ve örgütsel ayrılıklar çoğu kez uzlaşmaz karşıtlıklar gibi görünse de gerçekte genel bir benzerlik içindedir. Bunlar sorunları farklı ele alıyor ve farklı çözümler getiriyor görünürler, ancak dış ilişkilerin belirlediği aynı politikayı uygularlar. Örgütleri ortaya çıkaran toplumsal yapı onların siyasi benzerliklerini ya da ayrılıklarını da belirler. Geri kalmışlıktan kaynaklanan yetersizlikler halkın örgütlenmesine dayanmayan partilerin yöneticilerini içte ve dışta güçlü olana yöneltir. Siyaseti mali güçle yürütülebilen bir eylem olarak gören bu tür yöneticilerin mali gücün etkisi altına girmemesi olanaksızdır. Bu yöneliş partilerin bağımsızlığını doğaldır ki yok edecektir. Güce yönelme bağımlılığı, bağımlılık güce yönelmeliği arttırır. Birbiri içinden çıkan ikili süreç, az gelişmiş ülke partilerinin kolay etkilenebilir örgütler haline gelmesinin hem nedeni hem de sonucudur. Mali ve teknolojik gücün günümüzde batıda yoğunlaşması, hemen tüm partilerin batıya yönelmesine ve oradan etkilenmesine yol açmaktadır. Bu gelişme, batı partilerinin daha demokratik olmasından değil, Batı'nın az gelişmiş ülkeler üzerinde kurmuş olduğu ekonomik baskıdandır. Bu nedenle anti-emperyalist bilinçten yoksun az gelişmiş ülke partilerinin hangi siyasi eğilim içinde görünürse görünsünler, hemen tümü gerçekte batıcıdırlar. Türkiye'de batıcı, Arapçı ve Kürtçü olarak ortaya çıkan gruplaşmaların ortak özelliği, tanım ve program farklılıklarına karşın tümünün batıcı olmasıdır. Bunlar değişik biçim ve yöntemlerle etki altına alınmışlar ve bilinçli ya da bilinçsiz olarak Batı ile uzlaşma temelinde emperyalizme bütünleşmişlerdir. Batıcılığı açıktan savunan partiler en geniş grubu oluşturur. Kendilerinden istenenleri yerine getirmeye her zaman hazırdırlar. Gerek kişisel davranış ve gerekse kurumsal yapılanma olarak tek ölçüt kabul ettikleri Batı ile değişik biçimlerde çıkar ilişkisi içindedirler. kendine güvensizliği ve işbirlikçiliği yayarlar. Bunlara göre geriliğimiz Avrupalı gibi olamadığımız içindir. Gerilikten kurtulmak için batılılaşmak gerekir. Aydınlanma batıdadır, ona gitmek zorundayız. Batıdan başka medeniyet yoktur. Bu medeniyetin ekonomik ve sosyal hayatını almak zorundayız. Batılılaşma hareketleri 1. Profesör Tarık Zafer Tunayar, Cumhuriyet Yayınları 1999, sayfa 97. Bu grup içinde ideolojik söylem olarak batıya karşı gibi görünen ya da öyle olduğunu sananlar, inananlar da vardır. Kimileri batı dost değildir, karşısındakinin zaafından yararlanmak ister. AGE sayfa 97. Buna izin vermemek için onun gibi olmak gerekir der. Kimileri de batı emperyalizmi işçi sınıfının internasyonalist mücadelesiyle yıkılacaktır diye siyasi propaganda yapar. 19. yüzyıl Jön Türk örgütleri İttihat ve Terakki, Hürriyet ve İtiraf, 1910'dan beri çalışma yürüten Sosyalist ve Sosyal Demokrat Partiler, Atatürk sonrası CHP, Demokrat Parti, Adalet Partisi, ANAP, Doğru Yol Partisi, SHP, Demokratik Sol Parti ve Milliyetçi Hareket Partisi gibi partiler, bu grup içine giren batıcı partilerdir. Arapçı ya da İslamcı partiler çok farklı amaçlar ve yönelişler içinde görünürler. Din kurallarına uygun bir toplumsal düzene başladıkları izlenimini verirler. Ancak böyle bir amaç ve istek içinde değildirler. Böyle bir düzeni gerçekleştiremeyeceklerini bilirler. Siyasi ve ona bağlı olarak akçeli çıkar, bunlar için her şeyden önemlidir. Güçlü olanla, yani batıyla her zaman uzlaşma eğilimi içindedirler. Bir bölümü doğrudan batı yardımıyla örgütlenmiştir. Dinsel kurallara sadık kalıp ilkeli davrananlar ve inançları için mücadele edenler siyasette çok küçük bir azınlığı oluşturur ve başarılı olamaz. Çıkarcılık, yabancılarla uzlaşma, boyun eğme genel özellikleridir. Dini siyasete alet etmede ustadırlar. Batı tarafından bu nedenle desteklenirler ve ulus devlet karşıtlığı için kullanılırlar. Batı değil, Arap kültürünü savunuyor görünürler ama siyasi ve ekonomik olarak Batı ile birlikte hareket ederler. Arapçılıkları dini siyaset için kullanmanın aracıdır. İslamcı partilere göre İslam dünyası kalkınmak için Batı'ya muhtaçtır. Ancak önemli olan Batı'dan nelerin alınacağıdır. Batı, bedevi bir kavmi yeryüzünün en ileri devleti haline getiren İslam medeniyetinden üstün değildir. Ahlak ve maneviyat olarak ondan geridir. Batı'nın ahlak ve maneviyat olarak geriliğinin nedeni laikliktir. Bu nedenle maddileşip makinalaşarak adalet ve hakkaniyetten yoksun hale gelmiş Batı'dan siyasi prensipler, özellikle de laiklik alınamaz. Batı'dan ekonomi usulleri, maddi alandaki kalkınmalar için gerekli metot ve malzeme, borç ve teknik yardım alınabilir. Bunları Batı'dan almak ve kullanmak gereklidir. Türkiye'de siyasi partiler Profesör Tarık Zafer Tunay'a, Arba Yayıncılık 2. Basım İstanbul 1995 sayfa 168 ve Batılılaşma Hareketleri 1 Profesör Tarık Zafer Tunay'a, Cumhuriyet Yayınları 1999 sayfa 101-102. Cumhuriyet'ten önce kurulan Osmanlı Ahrar Fırkası 1908, İttihad-ı Muhammedi Fırkası 1909, Heyeti Müttefikai Osmaniye Cemiyeti 1909, Fedakarani Millet Cemiyeti 1908, Teali İslam Cemiyeti 1919 ile Cumhuriyet'ten sonra kurulan İslam Koruma Partisi 1946, Sosyal Adalet Partisi 1946, Arıtma Koruma Partisi 1946, Türk Muhafazakar Partisi 1947, İslam Demokrat Partisi 1951,